aşkımızın üzerine yağmur yağıyordu.
Film sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Zeynep Ünal.
Boğaziçi Üniversitesi Mithatalan Film Merkezi tarafından hazırlanan Aşkımızın Üzerine Yağmur Yağıyordu programından 94.9 Açık Radyo'dan herkese merhabalar. Ben Zeynep Ünal. Bugün stüdyomuzda çok değerli iki konuğumuz var. Aslında program takipçileri sizleri çok iyi biliyor. Yönetmen Tayfun Pirselimoğlu ve yapımcı Ali Bayraktar bizlerle. Ve sizin burada olmanızın bir nedeni var. Çünkü bugün ilk konuğum Tayfun Pirselimoğlu'ydu. Ali Bey aralarda bir yerde konuk olmuştu. Bugün de Aşkımızın Üzerine Yağmur Yağıyordu'nun veda günü, son programı yapıyoruz. O yüzden buradasınız.
Bu çok anlamlı oldu.
Gözyaşlarımızda. Bugün birlikte Oshima'nın, Japon sinemasının en özgün yönetmenlerinden birinin, Oshima'nın 83 yapımı filmi Mutlu Yıllar Mr. Lawrence'ı konuşacağız. 1942 yılında geçiyor film. İkinci Dünya Savaşı'nın ilk yıllarında Java'da Japonların esir kampında geçiyor. Onur konusunda katı düşünceleri olan bir yüzbaşının sağladığı düzen karizmatik İngiliz askerinin kampa gelmesiyle yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Filmi siz seçtiniz. Neden bu film diye başlayayım ya, diye düşündüm.
Yani ne zamandır aklımda dönüp duran bir film. Yani çok eskiden izlemiştim sinemada oynadığı zaman. O zaman Furio diye çıkmıştı. Sonra niye Furio diye geçenlerde baktım. Çünkü bütün dünyada Merry Christmas Mr. Lawrence diye. Hı hı. Bütün dünyada değil aslında. Avrupa'da, Brezilya'da ve Türkiye'de bu film böyle Furio diye çıkmış. Öyle dağıtmışlar filmi. Furio bir tuhaf bir şekilde. Aslında öyle aman aman çok büyük bir film, çok önemli bir film değilmiş gibi duruyor ama böyle biraz kazıdıkça altından çıkan hikayeleri biraz aşina oldukça en azından bu uzak doğu sinemasına yakınlık duyanlar için böyle tuhaf hikayeler barındıran bir film. O yüzden bu son olduğunu da bilmiyordum doğrusu bu. Belki daha anlamlı bir film çizgisi. Ama bir şey esir kampında nihayetlenen bir hikaye bilmiyorum doğru düştü mü?
Evet. Aslında Oshima Japon sinemasının en özgün yönetmenlerinden biri gerçekten. Japon yeni dalgacı diyebilir miyiz? Herhalde diyebiliriz dalgacı derken.
Evet bu çok şey yani çok nevi şahsına münhasır bir şey Japon sinemacı. Çok tuhaf böyle soft porno filmler çekerek başlamış işi. Ve sahiden işte böyle akademik Japon sinemasının biraz alt üst eden işler yaparak devam etmiş ve tabii en büyük herhalde dünyada ilgi çeken bu Duyular İmparatorluğu.
Tutku İmparatorluğu. Tutku İmparatorluğu.
Evet. O. Fakat benim daha çok sevdiğim filmleri var. The Catch diye bir film 61'de galiba çektiği. Bu Kenzo Boe Oe'nin bizde de çevrildi. Kurbanı Beslemek diye. Hı hı. Onun o inanılmaz okudunuz mu onu? İnanılmaz bir novel yani çok çok iyi bir kitap. Onu yaptığı onun üzerine bir film var The Catch. Ben çok onu seviyorum ama bu film de dediğim gibi belki çok eskilerden hani izleyip de bir taraf aklınızın bir tarafına takılır kalır ve ne olduğunu da bilmezsiniz. Biraz Sakamoto'dan dolayı, ben biraz da David Bowie'den dolayı bu filmi hep böyle bir yerde saklı tuttum. Bir de son finali tabii çok etkilidir. Evet. Çok küçük olmasına rağmen çok etkili bir finali var.
Tabii oyunculukları Ali Bey çok enteresan. Yani David Bowie oynuyor, Tom Conti oynuyor. Onlar İngiliz subaylarını oynuyor. Bir yandan da işte filmin müzikleri aslında bu müzikle ilgili olan filmleri size sormak gerekiyor. Müzikleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
son programa davet ettiğin için, seni de yalnız bırakmayacağımızı bildiğin için o güveni sana vermekten çok memnunum. Yeni bir program olduğunda da her zaman nöbet. Biz hazırız, onu söyleyelim. Biz de Açık Radyo'da herhangi bir şekilde defans oyuncusu olarak her türlü biz buradayız.
Orta sahada top çeviriyoruz.
Top çeviriyoruz. Bu filmle ilgili şimdi ikiniz de benim çok sevgili dostlarımsınız. Buraya katılmak dışında filmi de Tayfun abi seçtiği için filme dair seyrederken ben beğenmedim, acaba nasıl, niye ben beğenmedim diye sorularla, bazı notlarla geldim. Ama filmi seyrederken bir şeyi, daha ilk dörtte birine geldiğimde filmi seyrederken çok hiç çalışmamıştım filmin oyunculuğuna, konusuna dair. Müziği muhteşemdi. Elektronik bir müzikti. 83 yılı olduğunu biliyorum. Ve bir kitap uyarlaması olduğunu biliyorum. O kadar. Filmin daha başında müziğine bu kadar hayran kaldım. Araştırınca zaten çok büyük bir kompozörün bestelediğini. Ondan sonra adam zaten Japon film müzikleri ve kendine özgü müzik eserleriyle çok işler becermiş bir abimiz. O yüzden filminde bir şeyi çok beğendim. O keşfetmekten dolayı. Bu aynı zamanda komutanı da oynayan
Sakamoto'nun.
Sakamoto'nun. Evet. Sakamoto. Bu güzel müzisyenle tanışmaktan dolayı çok memnunum. Onun dışında Savaş Esirleri filmi sınıfındaki bir film. Orada Batılıların çok böyle oh ne güzel dünya bizim havasında olması, hep Batılıların iyi, hani mazlum bile olsalar çok burnundan kıl aldırmıyor olması falan benim sinema anlayışıma çok uymuyor ve orada da eski, yani 83 yılındaki zamanın filmleri nasıl eskittiğine dair bir ayna açmasından dolayı ben çok memnunum bu filmi seyretmekten. Hı hı. Yani 83 yılında bu belki orta üstü bir film olabilir ama bugün bu film iş yapmaz. Hı. Ama benim fikrim, hani bu filmi beğenmedim ama sonra program öncesinde üçümüz konuşurken Tayfun abinin açtığı konular, yani verdiği kodlara dair evet güzel, enteresan açılımlar var. Toplamda bir film olarak ben beğenmedim filmi.
Deyip burada programı sona erdi.
Ben beğenmedim ama niye beğenilecek konuları olduğunu Tayfun abiden dinledim. Evet.
Bence sinema yani bir bütün olarak iyi ve kötü filmleri de içinde barındıran bir sanat işlevi gören bir yapı. Dolayısıyla burada iyiler de var, kötüler de var. Fakat iyilerin içerisinde kötüler olduğu gibi, kötülerin içerisinde de bize zaman zaman işte aklımızın bir tarafına takılıp ya o neydi diye bizi rahatsız eden filmler de var. Benim için böyle bir film bu. Biraz da şundan benim ilgimi çekiyor. İşte biraz kazıyınca altından çıkacak olan, yani bu sinema arkeolojisi için de enteresan bir film. Çünkü işte filmin ima ettiği şeyler, bu aslında dediğiniz gibi bu filmi kim çekti diye bilmeden bakarsanız bu bir batılı bir yönetmenin filmiymiş duruyor. Evet. Yani çünkü öyle bir vizyon, öyle bir gözle çekilmiş bir hali var. Lakin bunu bir Japon yönetmen çekmiş. Evet.
Cici Batılılar ve küçük kötü Japonlar.
Biraz işte bunu yönetmenin böyle ters köşe yapma becerisiyle de alakalı bu. Çünkü bu Japonlar için çok rahatsız edici bir film ve bunu sahiden çok önemli bir Japon yönetmeni yapmış. Filmin içerisinde de kendi tarihlerine dair böyle bir takım kodlar var. İşte onların 26 Şubat meşhur bir şey olayları var. Genç rahatsız subayların sarayı basması hikayesi. İşte filmin içerisinde de aslında bu Sakamoto'nun oynadığı karakter işte büyük bir şanssızlık, o sırada Mançurya'da olduğu için bu harekete katılmamış ve onun acısını da çekiyor bir yandan. Yani aslında onun temsil ettiği işte
geleneksel
Japon subayının, askerinin o ne kadar önemli bir unsur olarak onların içlerinde yaşadığı duyguyu dışarı vermesi adına bunu temsil ediyor. Bu cümle biraz karışık oldu ama anlamışsınız.
Ben anladım.
Dolayısıyla böyle bir işte doğu batı dikotomisi üzerine kurulmuş gibi duruyor. İşte son derece belirgin işte pragmatik batılılar ve geleneklere çok bağlı Japon askerinin karşılaştırması gibi duruyor. Bir romandan alınma bu ve roman da muhtemelen böyle yazılmış. Ama işte benim ilgimi çeken bunu böyle bir yönetmenin bu şekilde anlatmayı cesaret etmiş olması.
O zaman küçük bir ara verelim. Şimdi Mithat Bey'in sesini dinleyelim diye düşündüm son programda. Fakat böyle Mithat Bey'le ilgili küçük bir bilgi vermem gerekiyor. Soğuk şakalar yapmayı çok severdi. Ve yani bunun altını çizerek sözü Mithat Bey'e bırakalım. Ki dinleyicilerimiz de şok olmasınlar bu kötü esprisinden dolayı.
Neye koyacağım bunu?
Öldüğünü söyleniyor, doğru mu?
Bunu çok güzel.
Fakat bu bitmiyor ya. Tabii. Yani şu da olabiliyor. Mesela Antalya Film Festivali'ndeyim. Tanıdığım var, tanımadığım var. Adana, işte Malatya gezdiğim film, yani gittiğim film festivalleri var. Birisi birisinden tanıştırıyor. El sıkışıyorsun. El sıkışırken elini uzattığın zaman ismini söylüyorsun. Mithat Alam diyorsun. Birdenbire karşındaki adamın bakışının değiştiğini görüyorsun. Adam böyle ne diyor bu? İki tane mi var bunlardan? Bu ya bakıştan yani anlıyorsun ki o da seni ölü bilenlerden. Dolayısıyla bu bir endless joke olarak. Çocuklar mesela bazen geliyorlar, merkez çocukları. Diyorlar ki bu hafta gene onlardan 3 tane çıktı. Nelerden çıktı? Sizi ölü bilenlerden. Bu endless joke olarak devam ediyor. Öldüğüm zaman belki meşhur olacağım. Bak öldüğüm zaman yaşamış olduğumu anlayacaklar. Çünkü o zaman...
Aşkımızın üzerine yağmur yağıyordu da Tayfun Pirselimoğlu ve Ali Bayraktar'la Merry Christmas Mr. Lawrence'ı konuşmaya devam ediyoruz. Benim de bütün aslında izleyen herkesin etkilendiği müthiş bir sahne var. David Bowie'nin diğer İngiliz kumandanı korumak için gidip işte hafiften filmde böyle eşcinselliğini hissettiğimiz ama açıkça hiçbir zaman bir onurlu Japon askeri olarak göstermeyen komutanın gidip kulaklarını neredeyse öpmesi. Müthiş bir sahne tabii, çok şok edici bir sahne, hiç beklemediğimiz
işte
bir sahne.
İşte filmin aslında demin de anlatmaya çalıştığım tuhaflıklarından bir tanesi de gene bu Japon sineması için de aslında 83'ten bahsediyoruz. Gayet şok edici bir sahne olarak bunu seçmiş olması. Aslında filmin tamamında bu eşcinsellik üzerine kurulmuş bir yapı var.
Açılış sahnesinden itibaren.
Evet. Bu da tabii Japon toplumu için bir tarafıyla tamamen bastırılmış, saklanan ve hiç görmemezlikten gelinen özelliklerinden bir tanesi. Ve yine bu yönetmenin cesareti ve zekasıyla kurmuş olduğu bir senaryo içerisinden çıkıyor bütün bunlar. O yüzden bu film biraz dediğim gibi, yani belki toplamında çok beğenilmedi. Bütün dünyada aslında çok da öyle büyük gürültüler koparmadı başka filmleri gibi. Ama bu yanıyla hep böyle bir yerde kaldı. Yani bu filmin biraz kazıdıkça altından çıkan hikayeleriyle.
Bir de aslında hani biraz üstünden geçti ama bu yani neticede bir savaş filmi ve aslında hiç savaş sahnesi izlemiyoruz bütün film boyunca. Fakat o yani savaşın yaptığı tahribat hakkında aslında Tom Conti'nin yani Mr. Lawrence'ın esir alındığı ya da hapsedildiği o sahnede ya o kadını gördüm rüyamda ve işte aslında onunla bir gece tanıştık. Onu beklemesini söyledim. Çünkü işte savaşa çağrıldım. Koşa koşa gittim. Şimdi rüyamda onu gördüm. Hala o kaldırımda beni bekliyordu. Sanki sigara almaya gitmişim gibi. Beni çok etkiledi sahiden.
Aslında filmde hiç kadın yok. Ama hiç kadın yok. Bir kadının ama adı geçiyor. Yani bir kadından bahsediliyor daha doğrusu.
Evet.
Marlene Dietrich'ten de bahsediyor. Rüyasında.
Rüyasında herkes.
Bir de bu tabii filmin oyunculuklarıyla alakalı da aslında bu da filmin özelliklerinden biri bence. Yani bir tarafında Japon oyuncular, bir tarafında da İngiliz oyuncular var ve İngilizlerin böyle son derece süblim, böyle acayip bir bence olağanüstü, özellikle Tom Conti'nin olağanüstü bir performansı var filmde. Öbür tarafta da Japonların oyunculuklarını izliyoruz. Bu batılı yazarlar bunu çok şaşırmışlar. Yani bazı kritiklerini hatırlıyorum. Ya bu Japonlar nasıl oynuyor, ne biçim oynuyorlar filan diye yazılar çıkmış. Hatta bir tanesinin şey yazdığını hatırlıyorum. Diyor ki ya Japon filmleri çok severim. Orada hiç beni rahatsız etmedi ama burada aslında bence işte yönetmenin challenge'larından bir tanesi de diyeyim. Bu iki ayrı oyunculuk stilini, bir tanesi sahiden kabuki gibi, tiyatrosu gibi oynayan Japonlar, öbür tarafta da böyle Shakespearean oyunculuklar. Bunları da o dikotomi içerisine bunları da yerleştirmiş. Evet. Yani sanki böyle çok kabarmış gibi duruyor ama arkasında böyle ince bir zeka olduğunu düşündürüyor beni.
Benim için dünyayı anlamak adına zamanın olayları, kavramları törpülemesi, zamana yetişememek, hayatın çok kısa olması duygusu üzerine birçok alanda düşünürken dün bu film bana bunu çok ciddi düşünme alanı açtı. Yani bu programdan sonra da devam ederiz. Şimdi 83 yılındaki bir filmin nasıl bugün size aynı senaryoyu verseler ve aynı oyuncu, aynı kalitede oyuncuları verseler, öyle bir Shakespearean oyun çıkartsa herhalde ona izin vermezsiniz. Yani artık 83 yılındaki iyi bir film 2019 yılında iyi bir film olmuyor. Ya da başka bir alana geçeyim. Cep telefonunun dünyayı değiştirmesi. 11-12 sene oldu cep telefonlarının, akıllı telefonların çıkması. İnanılmaz bir şekilde daha onun endüstri devriminin insanlarda neler yaptığının çok uzun zamanda insanlar, sosyologlar açık inceleyebilirken teknolojideki de gelişimleri inceleyemiyorlar. Yani ama sinemada da iyi film zamanla nasıl kötü değil de artık seyredilemez film oluyor. Onun üzerine de kafa yormak ya da bir film nasıl sonsuza dek iyi film olabiliyor. Yani o kodlar iyi ya da kötü tanımı nasıl tanımlanıyor, onun üzerine düşünmek adına beynimi açtığı için sevdim ben bu filmi seyretmeyi.
Ama bir de şöyle bir şey var. Aslında bizim böyle genelde konuştuğumuz bir durum. İyi yönetmenin kötü filmi de olsa, yani kötü film diyemem ben, şimdi çok haksızlık olur ama vasat filmi de olsa insanda bir duygu bırakıyor. Yani o filmi izledikten sonra kafada dönüp dolaşmaya aslında devam ediyor. Evet, belki hani çok iyi bir film seyrettiğimizde o salondan çıktığımız duygusuyla çıkmıyoruz filmden ama dönüyor film.
Ama açmak istediğim şey şu. Biz 83 yılında o filmi üçümüz birlikte seyretseydik belki üçümüz de beğenecektik. Yani ortanın üstünde notu verecektik ama bazı filmler 20 sene sonra, 30 sene sonra seyredildiğinde o tadı vermiyor. Yani teknolojiyle, anlatım sanatlarındaki değişiklikle filmi iyi, kötü yapan şeylerin o skalanın değişmesini analiz etmek. Onun üzerine düşünmek istiyorum.
Bunun tersi de doğru bence. Yani zamanında ıskalanmış ve çok anlaşılamamış ya da kötü damgası vurulmuş birçok film daha sonra bu neymiş filan diye keşfedilmiş oluyor.
Çok doğru, çok doğru.
Kanda yuhalanan, sonra bizim şu anda başyapıt olarak kabul ettiğimiz aslında
L'Aventura.
Evet, L'Aventura var.
Öyle bir film. Yani çok beğenenleri de vardı, nefret edenleri de var. Kanda hep aslında olan bir şey de bu. Bence bir filme de ilgili öyle sinemadan çıkar çıkmaz bizde ağzımızda bıraktığı tadın dışında biraz Onun evet, üzerine tefekkür etmek ve düşünmek gerekiyor. Ve eğer benim için iyi film, mesela niye bu film benim her aklımın bir tarafına takılı kaldım? Demek ki ben onun içerisinde eşelemem gereken bir şey bırakmış bende. Evet. Bir tortusu var ve o tortu işte o müzik midir yoksa işte David Bowie midir?
Senaryo.
Yani bir şeyinden etkilenmiş. Bu sinemanın büyülü olmasının açıklayabileceğimiz yönlerinden birisi bu. Yani sizin farkınıza varmadan o sinemadan çıktıktan sonra beyninizin bir yerine takılmış bir çengel kalıyor ve yani o filmin iyi ve kötülüğün de dışında bir şeyden bahsediyorum. Dolayısıyla eğer böyle bir şey varsa o film öyle özel bir dolabın yani kafanızın çekmecelerinden birinde orada kalıyor ve çıkmıyor. Sinema bunu da kapsayan bir sanat ve yalnız iyi ve kötüyle açıklanabilecek bir sanat değil bu anlamda.
Doğru. Bu arada o şey de ondan da bahsedelim. Hara karakterini oynayan da Takashi Kitano. Evet. O da Japonların büyük bir yönetmeni, daha çok dövüş filmleri çekiyor.
Bu da enteresan. Bu filme kadar bir alay unsuru neredeyse Japonya'da, yani böyle çok sefil sakil komediler yapan bir adam. Bu filmden sonra keşfediliyor ve onu da bu filmde oynatmış olması da büyük bir, yani saydığım bence filmin en enteresan unsurlarından biri.
Evet.
Bence de.
Ondan sonra o işte Takashi Kitano oluyor.
Ve şu anda aslında Japon sinemanın en tanınan yönetmenlerinden,
evet, ben
bir tanesi.
Karşılaştım Japonya'da bir festivalde, bir tanrı şöyle görüyor. Çok yani ilginçmiş. Acayip muamelesi gören bir çok enteresan bir adam. Filmin birçok enteresanlığı var. Mesela bu Sakamoto deyip duruyoruz ya, o da benim çok takıntılı olduğum isimlerden biri. O çok böyle batılı bir ailede büyümüş ve anne babası bir editör ve evlerine büyük yazarlar girip çıkarmış. O yazarlardan bir tanesi de Mishima. Hı hı. Aslında filmin içerisinde sürekli bu işte Japonların üstün değerlerine de alttan alta onları kritize eden, alay eden Japon askerlerini aslında Mishima'yı temsil ettiğini düşünüyorum. Çünkü işte Mishima bu demin de bahsettiğimiz gibi bu 26 Şubat olayını en büyük taraftarlarından birisi ve sonra da işte biliyorsunuz 70'te galiba, hı hı, işte askerlerin önünde harekete yaparak işte
intihar ediyor.
Dolayısıyla filmde de onun ruhu böyle dolaşıyor bir tarafında Mishima.
Ama onu afişe etmek, bir yerde bir çaktırmadan rezil etmek adına, yani bunu söylemek istiyorsunuz.
Yani tam sıfatı mıdır bilemem ama onunla bir hesabı var çok
belli. Hesabı var. Peki de o da aşık.
O kültürde aslında bir nevi dalga geçiyor demeyeyim. Yani o Japonların o işte harekiri kültürü.
Japonlar dalga geçmesi bile çok tehlikeli olabilir.
Çok tehlikeli olabilir. Ona rağmen bunu göze alıyor. Programın da sonuna geldik. Bu kadarcıktı. benim bir iki teşekkürüm var. Aslında Mithat Alamo Film Merkezi olarak bizlere burada 15 günde bir bu canlı yayını emanet eden tabii ki Ömer Madra'ya çok teşekkür ediyoruz. Merkeze kendini ifade etme şansı tanıdığı için, böyle birebir bizi buluşturduğu için. Didem'e çok çok teşekkür ediyoruz. O da bana çok şey öğretti. Bir canlı yayın nasıl yapılır onu öğretti. Çok teşekkürler. Ayrıca canlı yayın yönetmenimiz Ferda'ya sonsuz teşekkürler. 1,5 yıldır nazımızı çektiği için... Çok ve bütün Açık Radyo ailesine ve bugüne kadar programa konuk olan bütün sinemacılara ayrı ayrı kalpten teşekkürler ve tabii Ali Bayraktar'a ikinci defa kalkıp geldiği için ve hem programı destekleyicilerimizden biri olarak hem vesile olduğu için bu programı yapmamıza ve
İsim
defalarca
babası da benim araba.
Evet, programın isim babası da sizsiniz. Çok teşekkür ediyoruz Tayfun Pirselimoğlu'na.
Rica ederiz efendim.
Tabii bu bir veda değil. Merkezde buluşuruz demek istiyorum dinleyicilere. Her zaman bekliyoruz. Programı da şarkımız yine bu kadar tabii Sakamoto'dan
dedikten sonra
bahsetmişken filmin tema müziği, filmin şarkının adı da Merry Christmas Mr. Lawrence. Onunla kapatalım. Bir kez daha geldiğiniz için sonsuz teşekkürler.
Teşekkür ederiz.
Aşkımızın üzerine yağmur yağıyordu.
Film sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Zeynep Ünal.